Ayrımon, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 106. Savcıyı bekliyoruz hala. Hepimizin elinde bir gazete var. Aramızda espriler yapıyorduk ki gözaltına alınmamız en çok Hasan Cemal'in kafasının açılmasına neden olmuş dedi biri. Hasan Cemal Ergenekon soruşturmasına en faal desteği veren gazeteciydi. Tartışamazdınız bile. Sanıyordu ki AKP Türkiye'deki tüm pislikleri, derin yapılanmaları ortaya çıkaracak. Keşke diyordu, keşke. Ama öyle olmadığını, meseleyi sadece polisin sızdırdığı bilgilerle değil, iddianameyi didik didik eden, karşı tarafı da dinleyen biri olarak biliyorduk. İddialar çok vahimdi ama ortada hiçbir somut delil yoktu. Hasan Cemaller peşin hüküm verdiler, imajlar üzerinden yargılama yaptılar. Hukuk ihlallerine gözlerini kapadılar. Bu tür küçük kusurlar olabilir mantığıyla hareket ettiler. Yanıldılar. Görecekler, yazar yazdıklarıyla zamana karşı sorumludur. Zamanın hükmü şaşmaz. Şimdi bizim başımıza geleni Hasan Cemal Milliyet gazetesinde daha soğukkanlı yorumluyordu. Soner Yalçın'ı tanıyorum. Daha çok gazeteciliğiyle, yazı ve kitaplarıyla. Türkiye'nin ve dünyanın hallerine bakışı, siyasal çizgisi ve yayıncılık anlayışı bana göre değil. Fikirlerimiz öteden beri uyuşmuyor. Olabilir. Ancak Soner Yalçın'ın evine ve Oda TV.com'a yönelik baskını, Soner'le Oda TV yöneticilerinin karşılaştığı muameleyi bir gazeteci olarak içime sindiremiyorum. Tabii şurası da bir gerçek. Ergenekon, balyoz ve asker siyaset ilişkisi gibi konularda çok farklı düşündüğümü hepsi biliyor. Ama onlarla özgür ve eşit bir ortamda tartışmayı diliyorum. Milliyet'ten Güneri Civaoğlu da tanıdığı kadarıyla portremi yazmıştı. Oda TV sert muhalefet yapan, nesli tükenmekte olan medya kuruluşlarından biri. Haberlere göre Oda TV internet sitesi televizyon yayınına geçmek üzereymiş. Soner Yalçın'la tanışmazdık. Kitaplarını okumuştum. Araştırmacı kişiliği ve cesur muhalefet çizgisiyle dikkat çeken bir meslektaşımız. Son yıllarda Bodrum'da denizde birkaç kez karşılaştık. Zaman zaman lafladık. Siyaset değil, sahil keyfinin sohbetleri. Gerçekten sahilde eşi ve çocuğuyla oluşturdukları mutluluk tablosuna bakarak o sakin, sevecen, sakallı adamın dinamit gibi satırlara imza attığını tahmin etmek mümkün değildi. Kitaplarını köşesini yazmak, internet sitesini yayınlamak ama göze batmadan arka bahçesindeki aile mutluluğunu yaşamak istiyordu. Böyle bir yaşam dengesinden Ergenekon macerası nasıl çıkar? Basının birbirini nasıl etkilediğine iyi bir örnek. Yandaş Bugün gazetesinin dünkü yazdığı habere, yani Yalçın Küçük'le sık sık konuştuğumuz, Ergenekon'un firari sanıkları Turan Çömez ve Bedrettin Dalan'la telefon görüşmelerimin dinlenmeye takıldığı yalanına Vatan da yer vermişti. Polis bülteni gibiler, yazık, demek habercilik böyle, polis yazdırıyor artık. Yahu Çömez ve Dalan'la telefonda görüşsem hemen Oda TV'de haber yaparım. Bundan güzel atlatma haber mi olur? Bu kadar mı polis sızdırmasını akıl sürecinden geçiremiyorsunuz? Esir mi düştünüz yoksa? Milliyet'te Aslı Aydın Taşbaş basın özgürlüğüne dikkat çekiyordu. Endişeliydi. Bu satırları yazarken aklımın bir köşesinde medyanın muhalif haberciliği nedeniyle gözaltına alınan Soner Yalçın'ın durumuna tepkisizliği de var. Bir meslektaşımız susturulmak istenircesine gözaltına alındı. Ergenekon üyeliğiyle suçlanıyor ve 2011 Türkiye'sinde herkes suspus. Soner'i sevmeseniz bile, fikirlerini paylaşmasanız bile, onun itiraz etme ve muhalefet yapma hakkına sahip çıkmak zorundasınız. Aksi takdirde kendi oksijen kaynağınızı kesersiniz. Vatandan Ruşen Çakır'ın makalesi tuhaftı. Hemen hemen aynı zamanlarda gazeteciliğe başladığımız Soner Yalçın ile kelimenin gerçek anlamıyla ayrı dünyaların insanlarıyız. Yıllar boyunca temel birçok meselede zıt görüş açılarına sahip olduk. Son olarak Ergenekon, balyoz gibi soruşturmalara da çok farklı açılardan baktık. Gazetecilik yapış tarzlarımızın da farklı olduğunu ilgilisi bilir. Bu noktada Oda TV'yi düzenli olarak izlediğimi, başarılı bulduğumu ama beğenmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bir insan sadece kendisi gibi olanların değil, kendisinden farklı düşünenlerin, hatta düşmanlarının da hak ve hukukunu gözetmesi halinde demokrat olabilir. Bayılırım bu görüşlerine, katılsanız da katılmasanız da şeklindeki ihtiyat payına. Sanki mesele benim kişisel meselem. Sanki Oda TV'nin elektrik borcu yüzünden gözaltına alınmışız. Bu tür cümlelere ne gerek var? Tehlikeli anlarda yumuşak dönüşlerin ibareleri mi? Avukatlarımızdan ABD Ankara Büyükelçisi Ricardone'nin bizi destekleyen açıklamasını öğrendik. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Eleştirel de olsa basın özgür olmalıdır. Bir taraftan özgür basından söz ediliyor, diğer taraftan gazeteciler gözaltına alınıyor. Bunu anlayamıyoruz. Keza New York Times'ta Oda TV baskınına eleştirel bir bakışla sayfalarına taşımıştı. Aramızda esprisini yaptık. Gel de açıkla şimdi Oda TV okuruna bu ABD desteğini. Bu arada ziyaretimize basın konseyi genel sekreteri avukat Ersu Oktay Hududi geldi. Tüm basın örgütlerinin Oda TV'de bir araya gelerek basın toplantısı yaptıklarını söyledi. Dışarıda olanlara bir mesajınız var mı diye sordu. Şöyle dedim. Bu ne Soner'in ne Oda TV'nin sorunu. Bu Türkiye'de basın özgürlüğü meselesidir. Bu yolda şehit olan Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu gibi meslek büyüklerimiz varken biz 4 gün gözaltına alınsak ne olur? Tüm meslektaşların basın özgürlüğü konusunda birlikte hareket etmesi gerekir. Habertürk gazetesi bana ne sorulacağına kafayı takmıştı. Dün Soner Yalçın'a Ersever'i soracaklar diye manşet yapmışlardı. Bir gün sorunun haberi ne dersiniz? Soner Yalçın'a Menderes'i soracaklar. Öyle ya, efendi bir kitabımda Adnan Menderes'in ailesi Evliyazadeleri yazmıştım ya, o halde Adnan Menderes'i de bana soracaklarmış. İyi de bana niye sorsunlar? Murat Bardakçı'nın başına aynı olay gelse biz de Vahidettin'i Bardakçı'ya soracaklar diye mi haber yapacaktık? Habertürk'ün yarınki manşetini merak etmiyorum. Manşetleri şu olabilir mi? Soner Yalçın'a Hiram Abbas'ı soracaklar. Hani Bay Pipo kitabını yazdık ya. Soner Yalçın'a Abdullah Çatlı'yı soracaklar. Soner Yalçın'a Behçet Cantürk'ü soracaklar vesaire vesaire. Şaka gibi hangi kitabı yazdıysam onu soracaklarını sanıyorlar. Cemaat medyası ne düşünüyordu? Tavırlarında şaşırtıcı bir durum yoktu. Hüseyin Gülerce zamanda şöyle yazmıştı. Ergenekon dostları yine ayağa fırladılar. Bu davayı sürekli sulandırmaya, bulandırmaya, saptırmaya uğraşan ve savcıları, hakimleri sindirmeye çalışan odaklar yine basın özgürlüğüne sarıldılar. Sayın Kılıçdaroğlu da her zamanki aceleciliği ile iktidar artık internet sitelerine bile tahammül edemiyor. Oda TV yazılmayanları yazan, doğruları yazan bir site deyiverdi. Halbuki bu site yalanlarıyla şöhret oldu. Üstelik burada gazetecilik değil, tam bir tetikçilik yapılıyor. İnsanlar hedef gösteriliyor. Tahrik, manipülasyon, dezenformasyon, hakaret, kin, nefret bu sitede hepsi var. Ne diyordu Emil Zola? Gerçeği gömmeniz boşuna, toprağın altında yol alıyor. Bir gün her yandan fışkıracak, öç bitkileri olarak açılacaktır. 1999 sonbaharı, Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürüyüm. Bir gün genel yayın yönetmeni Ufuk Güldemir'e şişman genç biri geldi. Güldemir meşguldü, ben ilgilendim. Milliyet'te birlikte çalışmışlardı. Merhaba demeden sabaha yazı işleri müdürü olmaya geldim dedi. Güvenine şaşırdım. Ne güzel dedim, bizim de yükümüz azalır. Ufuk'la görüştü, editör olarak başladı. Gazetede 4. ya da 5. sayfayı yapıyordu. Yani o sayfanın haberlerini tashih ediyor, başlıklar, fotoğraflar koyuyordu. Yazı işleri toplantılarında pek habercilik zekası gördüm diyemem. Entelektüel de değildi. Bir de anımsadığım hep Ufuk'u sıkıştırıyordu. Günaydın Ekin'de magazin köşe yazayım diye. Olmadı. Sonra Ufuk'la ben sabahtan kovulduk. Emre Aköz sabahın zor dönemlerini iyi değerlendirip köşe yazarı oldu. Şimdi neler neler yazıyor. Medya o kadar çölleşti ki Emre Aköz köşe yazarlığı yapabiliyor. Şunu yazmıştı sabahta. Geçen gün polis çağrılan ve Hürriyet yazarı Soner Yalçın başta olmak üzere yöneticileri gözaltına alınan Oda TV bu kampanyanın bir parçası olarak öne çıktı. Ergenekon dostu bir yayın çizgisi izleyen sitenin temel işlevi vesayet rejimine karşı çıkanları karalamaktı. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan için geçerli olan Soner Yalçın ve şürekası için de geçerli. muhalefet ettikleri için değil, gıllı gışlı taraklarda Ergenekon bezleri dokudukları iddiasıyla içeri alındılar. Bilmiyor Emre Aköz, nefret insanı köreltir, kişiliği kemirir, bayağılaştırır ve küçük çıkarlardan başka bir şey göremez hale getirir, nokta. Sabah gazetesinden Sevilay Yükselir kötülüğün en büyüğünün sığlık olduğunu ispatlamıştı yazısında. Önceki gün onun gözaltına alındığı haberini duyunca kesinlikle ondan nefret ettiğimi anladım. Nedense için için sevindim. Çünkü yerden göğe kadar haklıyım. Çünkü şahsım tam bir Soner Yalçın Zede'dir. Kahramanmış, muhalif bir yürekmiş, kalemmiş. Sakın ola inanmayasanız bu safsatalara. Çünkü hepsi palavra. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltında olan Soner Yalçın'ı bu noktaya getiren mesele muhalif gazeteciliği falan değildir. Onu bugün adaletin terazisine oturtan tek neden vardır. O da kötücül kalbi ve her daim tetikçi gibi kullandığı o pis kalemi. Mutluyum. Çünkü şimdi yıllarca kalemini neden bir silah gibi kullandığının, hizmet ettiği karanlık güç ve düşünceler için tehlike arz eden, herkese neden bel altı vurduğunun hesabını verecek adalete. Bakın, şaşırmayın sakın bu yazdıklarıma. Çünkü bu adam ve çetesinden gerçekten nefret ediyorum. Pisler, pislikler. İster istemez ağzımdan sadece şu iki cümle döküldü. Sen büyüksün Tanrım, seni seviyorum. Bu alıntı için özür dilerim ama tarih medyanın düzeyini görsün istedim. Yaklaşık 2500 yıl önce Sokrates savunmasına başlarken şöyle konuşur. Ey Atinalılar, beni suçlayanlar öyle ifadeler kullandılar, öyle suçlamalar yönettiler ki ben bile kendimi tanıyamadım. Ancak anlattıklarının hepsi yalan. Yine de Sokrates kadar yalnız değildik. Hürriyet yazarı soğukkanlı Yalçın Doğan bile yandaş gazetecilere kızgındı. Oda TV baskınıyla bağlantılı olarak Soner Yalçın ve üç meslektaşımızın gözaltına alınması birilerine yeniden fırsat veriyor. Eskiden Halim Selim tavrıyla kendine çevre yaratmaya çalışan bir gazeteci şimdi şahsiyetini buluyor. Ne zaman gazeteciler gözaltına alınsa, gazeteciler ne zaman susturulmak istense Hazret anında televizyonlarda. Ancak iyi bilinsin ki medya, bürokrasi, iş dünyası ve terör örgütü arasındaki ilişkiler eninde sonunda, Türkçesi de bozuk, önünde sonunda olacak. Gün yüzüne çıkacak. Hazret kime güveniyor ve hangi bilgilere sahip? O bilinmez. Bilinen televizyonlarda ve yazılarında sürekli olarak görevini bağımsız ve objektif yapan gazetecileri tehdit etmekle meşgul. Sözcü gazetesi yazarı usta kalem Necati Doğru, Oda TV'nin beslemeliği kabul etmediğini dile getirmişti. Oda TV adlı site dikleniyordu, beslemeliği kabul etmiyordu, iktidar gibi düşünmüyor, başbakan ne derse hemen onaylayan düzenin kalemi yazarı muhabiri olmayı kabullenmiyor ve Ergenekon dava dosyalarındaki delilleri çürütecek gazetecilik yapıyorlardı. İktidara diklenen Soner Yalçın ve arkadaşlarının karşısında ise savcılar gibi düşünen, hakimlerin bakışıyla olana bitene bakan, iktidara yandaş, kayrılan 30'a yakın televizyon kanalı, 300'den fazla internet sitesi, 400'den fazla yazar, iktidar ne düşünüyorsa onu yazıyor, savcılar ne yapıyorsa ve hakimler nasıl karar veriyorlarsa aynen tekrarlıyorlardı. Yandaşların gücü çoktu, Oda TV'nin gücü eleştiriydi. Referandum nutukları sırasında gırtlakları patlarcasına söyledikleri nasıl bir ileri demokrasiye geçiş ise muhalefet yapan Oda TV'nin kurucularını hapse koydular. Gerçekten ileri demokrasi hedeflenmiş olsaydı, Soner Yalçın ve arkadaşları gibi iktidara eleştiri gözlüğüyle bakan gazetecileri korkutup sindirmeyi düşünmezlerdi. Bilesiniz ki ileri faşizm tehlikesi varsa o son Soner olmayacak. Hani diyorlar ya, Oda TV bizi eleştirdi. Evet, herkesi eleştirdik, yine yapacağız. Bilmedikleri insan değer verdiğini eleştirir. Örneğin Hikmet Çetinkaya'yı da eleştirdik. Ama bakın, Cumhuriyet'te yurtsever bir gazeteci Soner Yalçın başlığında ne yazmıştı? Soner Yalçın muhalif bir gazeteciydi. Onun yazdığı kitaplardan faili meçhul cinayetleri, özellikle Cem Ersever'in kim olduğunu, devlet içinde örgütlü çeteleri öğrenmedi mi bu toplum? Soner Yalçın sapına kadar gazetecidir. Ne kalemini satar ne de düşüncelerini. İşte usta bir kalem. Türkiye yakın tarihinden onun yazdıklarını çıkarın, pek bilgi belge bulamazsınız. Demokrat Parti döneminde hapse atılmış bir yazar. Cüneyt Arcı Yürek Cumhuriyet'te ne yazmıştı? Gerçek budur. Soner Yalçın gazeteci olarak hem Oda TV'de hem de Hürriyet'te her pazar yayınlanan araştırma ürünü, tarihsel olayları güncelleştiren yazılarında iktidarı eleştirdi. Birçok yanları hala gizemli Ergenekon, balyoz gibi davalarda kamuoyunun bilmediği gerçekleri belgeleriyle açıkladı. Oda TV'deki belgeli haberler, yorumlar. Ergenekon savcısını Soner Yalçın'ı terör örgütüne üye olmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlamasıyla gözaltına almasına neden oldu. Soner Yalçın'ın suçu adı Ergenekon savcılarının iddianamelerinde yer alan ancak varlığını hiçbir resmi makamın doğrulamadığı bir terör örgütüne üyelikse bu suçlamayı bir kalem geçiniz efendim. Soner Yalçın medyaya sesleniyor. Tabii anlayana, bugün bana, yarın sana. Hürriyet'ten Mehmet Yılmaz aynı konuya dikkat çekmişti. Oda TV isimli internet sitesinin sahibi Soner Yalçın ve internet sitesinde çalışan 3 gazetecinin tutuklanmasının bir tek amacı var. Muhalif gazetecilere gözdağı vermek, aklınızı başınıza almazsanız sizin de sonunuz kodes olur demek. Olmayan bir suç yaratılmış ve yaratılan bu suç ile her muhalif sesi hapse tıkabilirsiniz. Basın özgürlüğü askeri darbe dönemleri dışında bu kadar fütursuzca ayaklar altına alınmamıştı. Halkın bir bölümünde kin ve nefret duygularına yol açan bir durum varsa o da işte tam olarak budur. Bakalım seçimlere kadar sırada daha kimler var? Radikal'den Murat Yetkin Nazım Hikmet'in şiirinin bir satırını başlık yapmıştı. Mesele esir düşmekte değil, devamını biz getirdik. Teslim olmamak da bütün mesele. Haber geldi, savcılar hazırdı. İlk Ayhan Bozkurt gitti. İfadesi kısa sürdü, yanımıza getirmediler. Sonra Barışlar gitti, yalnız kaldım. O sırada yanıma Feyza geldi, sohbete başladık. Tam olmasa da iyileşmeye başladığımı, fakat hastalığın beni güçsüz bıraktığını söyledim. Feyza, gazeteci Mustafa Balbay'ın Silivri cezaevinden Oda TV'ye gönderdiği mektubu getirmişti. Orada okudum. Soner Yalçın'ın zengin arşivine ve yazdığı kitaplara bakıp bir Ergenekon savcısı mantığıyla onun için bir çırpıda şu suçları üretebilirsiniz. Hizbullahçı, PKK koordinatörü, Hizbullah PKK haberleşmesini sağlayan köprü yönetici, devletin gizli belgelerini saklamak, çalmak, yayımlamak, kişilere ait verileri kaydetmek, saklamak, toplumu inanç ve etnik yapılarına göre bölmek, halkı hükümete karşı silahlı isyana teşvik etmek, kısmen ya da tamamen hükümeti cebren işlevini yapamaz hale getirmek, kaos ortamı yaratmak, devlet büyüklerini aşağılamak, terör örgütü ile medya arasında koordinasyon görevini üstlenmek. Nasıl? Çok korkunç değil mi? 2 sene önceye kadar normal gazetecilik mesleğimi yürütürken tutuklandım ve hiçbir somut delil olmamasına karşın benzer suçlamalara karşı savunma yapıyorum. Sonuç umarım benzemez. Ancak biz bu filmi daha önce gördük ve inanın bu sadece basın ayağı. Diğer insanlara da en az bizimki kadar asılsız suçlamalar, uydurma delillerle isnatlar yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. İşte Oda TV böyle bir ortamda cesurca, bağımsızca, evet artık özgürce yazamıyorum. Umarım yazarım. Bu hukuksuzlukları emniyetin kasıtlı sehvendiklerini haber yaptığı için bugün emniyetin misafiri konumunda. Mustafa Balbay'ı şahsen tanımam. Sadece 1994'te Ankara temsilcisi olduğunda çalışmam için Cumhuriyet'e davet etmişti. Olmadı. Sonraki yıllar hiç görüşmedik. Ama ortak noktamız şuydu. Her zaman zorba güç yalnızca alkış ister. Biz bunu yapmadık. Düşünsel bağımsızlığımızı koruduk. Sigara içmeye dışarı çıkan avukat Hasan Fehmi Demir de sohbete katıldı. Böyle davalarda avukatlar pek söylemez ama sizi tutuklamazlar. Ortada hiçbir şey yok dedi. Feyza da aynı görüşte. Ben temkinliyim. Çünkü Ergenekon sürecinde insanların başına nasıl çoraplar örüldüğünü biliyorum. Gerçi çok karamsar olmaya da gerek yok. Savcılıktan serbest bırakılan da var. Göreceğiz. Barış Pehlivan'ın da sorgusu bitti ve fakat sorguya giren avukatlarımızın getirdiği haber koridora bomba gibi düştü. Oda TV'nin bir bilgisayarında tuhaf belgeler çıkmıştı. Nasıl yani? Ne belgesi? Kim göndermiş? Barış Pehlivan bilmiyordu O bilmezse hiçbirimiz bilemezdik. Haberin merkezinde o vardı. Genel yayın yönetmeniydi. Neler oluyordu? Gizli bir el faaliyete geçmişti demek ki. Birçok Ergenekon sanığını şaşırtan olay işte bizim de başımıza gelmişti. Çoğu kişi savcılık sırasında öğrenmişti evinde işinde çıkan sözde belgelerin varlığını. Polisler tıpkı diğer bazı Ergenekon sanıklarının bilgisayarlarında yüzlerce CD DVD arasında delili nasıl buldularsa işte bizde de onca kaset CD DVD bilgisayarlar arasında binlerce Word dosyası arasından belgeyi buluvermişti. Bravo! Evet, mesele açıktı, prosedür yerine getirilmişti. Ne yalan söyleyeyim, pek inanmasam da gözaltıyla bu işin biteceğine kendimi inandırmaya başlamıştım yavaş yavaş. Mesele aydınlandı. Feza hemen Oda TV'ye gitti. Neyin nesiydi bu belge? Evet, kaç kişi aynı şaşkınlığı yaşadı bu süreçte. İnsanlar devletin tezgah kuracağına inanamıyor. Oysa birileri 4 yıldır kral çıplak diye bağırıyordu. Kötü niyetin hedefinde şimdi biz vardık. Sorgu sırası bana geldi. Savcı bekliyordu. Kalktım. Avukatım Hasan Fehmi Demir'le savcının odasına gittik. Savcı Zekeriya Öz odada yoktu. Küçük bir oda. 2 masa var. Ortasında katip oturuyor. Önünde bilgisayar. Katibin karşısında sandalye var. Oraya oturuyorum. Hasan Fehmi Bey cam kenarındaki masanın yanındaki koltuğa oturuyor. Savcı geldi. Ayağa kalktım. Başıyla selam verdi. Oturabileceğimi söyledi. Oturdum. Asrın davasının iddianamesini bu küçük odada mı hazırlıyorsunuz diye hemen söze girdim. Samimiydi. Gör halimizi dedi. 2 savcı yan yana bu kadar yükün altından kalkmaya çalışıyoruz. Basında başka haberler okumuştum. Levent Ticaret Merkezi'nin üst katında 30 kişilik bir ekiple çalıştıkları iddia ediliyordu. Bir şey demedim. Su alabilir miyim diye ricada bulundum. Tabii tabii, istediğiniz kadar içebilirsiniz dedi. Teşekkür ettim. Plastik bardaklardan bir tane alıp su sebilinden doldurdum. İçtim. Hazırım. Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve devlete ait gizli belgeleri temin etmek şüphesiyle ifadeniz alınacaktır. Devlete ait gizli belgeler... Ev büro arama gerekçesinde bu yoktu. Evet, demek belgeler bulunmuştu. Önce aranıyorsunuz, sonra hemen belge buluveriyorlar ve suç ortaya çıkmış oluyordu. Yeni hukuk yöntemi bu, sezgi hukuku. Dipnot, 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmamı sezgi hukuku üzerine yaptım. Tek tek 14 Şubat'ta evime, iş yerime gelene kadar ellerinde doğru düzgün hiçbir delil olmadığını ortaya serdim. Ergenekon tutuksuz sanığı Önal İnanç'la aydınlıkçılardan niye ayrılmıştın diye esprili bir konuşma, Ergenekon'da hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen Erhan Göksel ile ABD neoliberalizmi terk ediyor, bütün finans kurumlarını kamulaştırıyor sohbeti ve Tuncay Güney'in 2009'da Ersever'i aydınlıkçılara Veli Küçük'ün gönderdiğini tahmin ediyorum sözü. Evet, hepsi bu. Ellerindeki delil buydu. Türkiye'de gündemi belirleyecek, ABD Beyaz Sarayı'ndan Avrupa Birliği'ne kadar tepki gösterilecek bir operasyonu bu sözüm ona delillere dayanılarak yapılabilir miydi? Hayır, o halde niye evimi ve iş yerimi basmışlardı? Demek ki belge bulacaklarından emindiler. Bizim bilmediğimiz sözde Word dosyalarını buluvermişlerdi. Gün gelecek o virüslü belgeleri kimin nasıl koyduğu da ortaya çıkacak. 50 yıllık avukat Turgut Kazan gibi deneyimli, bilgili hukukçular Ergenekon sürecindeki adli kıyımlara "Bu nasıl hukuk, böyle hukuk olmaz" diye ağır eleştiriler getirdi. Maddi delil, somut durum olmadan nasıl yargılama olurdu? Oysa yeni hukuk anlayışı vardı artık. Bu hukuk anlayışını ABD yarattı. Muhtemel tehdit, yani gerçekte oluşması ihtimali olan bir suç kavramı yarattılar. Bunu kabul ettirebilmek için her daim yaptıklarını sahneye koydular. Hollywood. Örneğin Azınlık Raporu filmini bilir misiniz? Suç işlemesi muhtemel kişi veya kişiler, gerçeği gören kahin yardımıyla engellenir, öldürülür. Böylece insanlık alemi Amerika kurtarır. Yani orta çağdaki cadı avıdır bunun adı. Cadı şeytanı çağırmadan yakılarak öldürülür, toplum kurtarılır. Paul Wolfowitz ne diyordu? 11 Eylül bize kesin bilginin lüks olduğunu, bize gereken adil bir davadan çok savaşa yakın olmayı göstermiştir. Bu paranoyak yorum işte yeni hukuk anlayışını doğurdu. 11 Eylül saldırısından sonra ABD'den yurtsever yasaları, İngiltere'ye antiterörizm yasaları, terör yasası değiştirildi. Bunun adı düşman ceza hukukuydu. Teorisyeni İngiliz filozof Thomas Hobbes'tur. Bu yeni teoride ceza suçun karşılığı değildir. Yani yurttaş ceza hukuku yok, düşman ceza hukuk vardır. Bu cezanın amacı müstakbel eylemlerin önlenmesidir. Yani suç işlemeden, fiil yokken ceza verilebilir. Şüphe kanıtın yerini almıştır. En temel hukuk kuralı kuşkuya dayanılarak insan tutuklamak gayri insanidir. Bu anlayış rafa kaldırıldı artık. Evet, devletin o kutsal otoritesi için kişisel ve toplumsal özgürlükler yok ediliyordu. Amaç belliydi. Halk için yasa yapılmıyor, yasaya uygun halk oluşturuluyordu. Peki Türkiye bu hukuku nasıl benimsedi? Yıl 2005, Türkiye ile ABD arasında OPDAT programı dahilinde terörle mücadeleye ilişkin yasaların çıkarılıp uygulanması konusunda işbirliği yapıldı. Kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı yasası ile yabancı uzman çalıştırma kabul edildi. Birini tanıtayım. Adı Susan Hayden. 2006 yılında Türkiye'ye sürekli hukuk danışmanı olarak geldi. Türkiye'den önce Rusya, Macaristan ve Sırbistan'da, yani Sorosçu renkli devrim projelerinin olduğu ülkelerde görev yaptı. Sırbistan'da 2006-2007 sürecinde yargı reformu adı altında bir günde tüm yargıç ve savcıların görevden alınıp renkli devrim taraftarı genç sivil toplumcu hukukçuların atanmasının akıl hocasıydı. Susan Hayden adı basında hep emniyetçiler, savcılarla yaptığı toplantılarla gündeme geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir dizi çalışma yaptı. 2 Kasım 2007. Bu ilk toplantı değildi. 25-26 Ocak 2007'de İstanbul Hakim Evi'nde Almanya, Belçika, Hollanda ve İngiltere'den terörle mücadele alanında çalışan hukukçular ile CMK 250. maddeye bakan özel yetkili savcılar bir araya gelmişti. 12-14 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da yapılan toplantının konusu ise savcılar için siber bilinçlendirme semineriydi. Susan Hayden polis ve savcılarla o kadar samimi oldu ki 27 Mayıs 2007'de Sait Halimpaşa Yalısı'ndaki düğünün şahidiydi. Bir diğer şahit de İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'tı. Susan Hayden kuşkusuz tek başına yargı reformunun akıl hocalığını yapmadı. Örneğin bir başka hukukçu Larry Taman da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Türkiye'ye geldi. Arnavutluk, Afganistan, Bosna, Hersek gibi ülkelerin yargı reformlarında görev almıştı. Peki yargı reformu halledildi. O halde soru şu, kahin kim? Türkiye'nin kahini Pensilvanya'da oturuyor olabilir mi? Evet, ABD'nin dünya üzerinde uygulamaya koyduğu bu yeni hukuk anlayışı Türkiye'de de hayata geçirildi. Büyük bir iyilik için kötülüğe başvurabilirsiniz. Yani yalan sahte deliller icat edebilirsiniz. ABD'nin Irak'a, Afganistan'a, Libya'ya müdahalesinin nedeni gibi. Machiavellizm de bunun adı. İktidara tutunmak için yalnızca aldatma ve kalleşlik sanatlarında hüner sahibi olmanız yetmez. Gerekli hallerde onları kullanmaya da hazırlıklı olmalısınız. Gereklilik Machiavelli'nin kılavuz ilkesiydi ve Türkiye'de yeni hukukun felsefesiydi. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 117.